Ayrım 2.
Bu program işçi sınıfının mezhep halinde yozlaşmayan gerçek bir siyasal savaşım koşullarını ortaya koyar. Proletaryayı kuruluşu hükümetlerin siyasetine hemen ve ilke bakımından karşı çıkarak ulusal sorun tarafından ortaya konan ikilemden kurtarır. Gerçekte bir dizi demokratik istemler ileri sürer. 20 yaşından büyük bütün Almanlar için eşit, tek dereceli ve gizli genel oy hakkı, kilise ile devletin ayrılması, basın ve dernek kurma özgürlüğü, sürekli ordunun yerine halk ordusunun geçirilmesi. Toprak ağaları rejimiyle herhangi bir uzlaşma artık olanaklı değildi. Kendine erek olarak yalnızca tüm sınıf egemenliğinin kaldırılmasını değil, ama ücretliliğin kaldırılmasını saptayarak yeni parti burjuvazi ile bozuşuyordu. Kendini Uluslararası Emekçiler Derneği'nin bir kolu ilan ederek üstü örtülü bir biçimde Marksizmle birleşiyor ve toplumsal sorunun çözümünün bütün ülkeler emekçilerinin eyleminde olduğunu kabul ediyordu. Alman sosyalistleri yönetim birliğini kurarak o güne değin örgütlerinin dağınıklığının acısını çeken işçi hareketine çok önemli bir adım attırıyorlardı. Bütün bunlar yeni partinin sıkı sıkıya Marksist nitelikte bir parti olduğu anlamına mı gelir? Programın bazı maddeleri kongrecilerin henüz Marx'ın düşüncesini tamamen özümlemiş olmaktan uzak bulunduklarını gösteriyordu. İlk madde özgür halk devletinin kurulmasını istiyordu. Hatta formülün Lasalcı kokusunu bir yana bırakırsak, hatta bundan demokratik devletin anlaşılması gerektiğini kabul etsek bile, işçi sınıfı tarafından yönetilen devlet biçimindeki Marksist görüşle proletarya diktatörlüğü kavramının kongreciler tarafından belirsiz bir anlam taşıdıklarını kabul etmek zorunda kalırız. Üretim kooperatiflerinin hatta demokratik güvencelerle uygunlaştırılmış devlet yardımıyla kurulması yolundaki son maddede aynı biçimde Lasalle'ın bir fikrinin yeniden ele alınmasından başka bir şey değildi. Ücretliliğin kaldırılması henüz üretim araçlarının topluluk tarafından sahiplenilmesi olarak değil ama işçilere çalışmanın tam ürününü sağlayacak olan üretim kooperatiflerinin kurulması sonucu olarak düşünülmüştü. Kapitalin dersleri henüz anlaşılmamıştı. Gerçi yürürlükteki yasalar bazı sakınımlı formüller kullanmaya zorluyordu. Gerçi program Marx'ın çözümleme öğelerine yer veriyordu ama Alman Sosyalist Partisi birçok yönden yığınların siyasal savaşım ürünü olarak kalıyor ve yığınların tarihsel görevinin açık bir görüşünden çok onların salt görgül deneyimlerine yaslanıyordu. Bu sosyal demokrasinin kurtulmak için çok zaman harcayacağı bir eksiklikti. Eisenach Kongresi'nden Gotha Kongresi'ne. Kuruluşundan bir yıldan az bir zaman sonra 1870 Savaşı, Sosyalist Parti'yi durumunu açıkça belli etmek ve Fransız işçi sınıfı ve komünle dayanışmasını kesin olarak açıklamak zorunda bırakacaktır. Enternasyonalin ilkelerine katılması, düşmanla işbirliği gerekçesiyle mahkemelere sürüklenen militanlarına ağır özverilere mal olsa bile, ona Alman proletaryası içinde sevgi kazandıracak yürekli ve doğru bir tavır takınmasını sağlayacaktır. Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu aslında iktisadın gelişmesini kolaylaştırarak Sosyalist Parti'nin atılım koşullarını yaratan bir ilerleme oluşturdu. Askersel üstünlüğünü tanıtlamış bulunan Almanya kesin olarak büyük sanayi güç durumuna dönüşecektir. Sayısı gitgide artan ve sanayi merkezlerde gitgide yoğunlaşan işçi sınıfı bu hızlı gelişme dönemini belirleyecek olan sömürü ve bunalımların etkilerini etinde kemiğinde duyacaktır. Bu nedenle sosyalist propagandayı o denli elverişli bir biçimde karşılayacak ve 1874 seçimlerinde iki parti tarafından toplanan 350 bin oy, her oylamada kendini gösterecek bir ilerlemenin başlangıcından başka bir şey olmayacaktır. Liebknecht ve Bebel'in partisi tarafından geliştirilen anti-militarist kampanyalar, burjuvazi tarafından ileri sürülen düşmana satılmışlık suçlamalarından daha çok yankı uyandıracaktır. İşçi yığınlarının büyüyen kavgacılığı Lasalcı örgütü gerçek yüzüyle gösterecektir. Schweitzer'in yerine geçen Hasan Klaver, geleneksel diktatörce yöntemleri bırakacaktır. Eisenach sosyalistlerinin büyüyen etkileri, Lasalcıları onlarla bağlaşmalar yapmaya ve saygınlıktan düşme tehdidi altında, siyasetlerini gitgide onların siyasetlerini uydurmaya zorlayacaktır. Yığınların baskısı altında, Genel Alman Emekçileri Birliği yöneticileri, sosyalistlere birleşme önerilerinde bulunmak zorunda kaldılar. Birlik gereksinmesi kuşkusuz teorik olmaktan çok duygusaldı ama buyurucuydu. Birlik 1875 Mayıs'ın son günlerinde Gotha Kongresi'nde gerçekleşecekti. Bu birleşme süresince Eisenachçılar güçlü durumdaydılar. Lasalcılar etkilerinin azaldığını görüyor ve başvuran durumunda bulunuyorlardı. Leibniz ile Bebel Marksizm'den yani bilimsel bir görüşten yana olduklarını söylüyorlardı. Marx ve Engels ile sürekli ilişki içindeydiler ve komün de erkliği alma yolunu göstermiş bulunuyordu. Bu nedenle Lasalcıların tüm küçük burjuva görüşlerini silip süpürmek ve yeni partiyi açık teorik temeller üzerinde kurmak için bundan yararlanacakları düşünülebilirdi. Ne yazık ki işte böyle olmadı. 1875 Mart ayında bir program tasarısı üzerinde uyuşmaya vardılar ve bu tasarının terimleri öylesine Lasalcıydı ki Braque Marx'la Engels'i yardıma çağırdı. O zaman Marx'ın komün dersleri ışığında erkliği almanın bürüneceği biçimleri belirleyen ana metin olan Gotha programının eleştirisini nasıl yazdığı bilinir. Leibniz'in bu metni nasıl kilit altında tuttuğu ve Birleşme Kongresi sonunda kabul edilen programın Lasalcı formüllerin özünü nasıl koruduğu da bilinir. Gotha programının eleştirisi üzerinde biraz durmak bize önemli gibi görünüyor. Çünkü bu yapıttan çıkarılacak kimi dersler var. Marx'ın düşüncesinde bir aşama gösteren, büsbütün yeni çözümlemeler içeren, kısacası onun 1875'teki teorik düşüncesinin bilançosunu oluşturan bir yapıttır Gotha programının eleştirisi. Her şeyden önce işçi sınıfı tarafından fethedilen erkliğin siyasal biçimi olan proletarya diktatörlüğü üzerine vurulmuş bir vurgudur bu yapıt. Ayrıca bu yapıt, sosyalist toplumun birincisi içinden çıkmış bulunduğu toplumun kusurlarını henüz kendisinde taşıyan ve ikincisi de gerçek anlamda komünist toplumu oluşturan iki gelişme evresi teorisini içerir. Marx, komün dersleri üzerinde düşünmüştür ve bunların teorik genelleştirmesine girişir. Ama öte yandan yeni programın daha önce Eisenach programında da bulunan öğelerini tamamen Lasalcı öğeler olarak eleştirir. Özgür halk devleti formülü daha önce orada bulunmuyor muydu? Emeğin tam ürünü orada söz konusu edilmiyor muydu? Devlet tarafından yardım edilen kooperatif toplulukları da orada yer almıyor muydu? Gerçi Gotha programına Eisenach programında yok olmuş bulunan ücretlerin ünlü Tunç yasası yeniden sokulur. Ve bu ölçü içinde Marx önerilen ve hemen hiçbir değişiklik olmaksızın kabul edilen metnin 1869'da ortaya konan programa göre geride olduğunu söyleyebilir. Gene de Marx'ın daha önce kabul ettiği ilkeleri şimdi eleştirmesi insanı şaşırtır. Yani 1875'te 6 yıl önce olduğundan daha güç beğenir görünür. Ve bu davranıştan çıkartılacak bir ders vardır. Gerçekte Eisenach Partisi'nin kuruluşu sırasında Marksizm Almanya'ya henüz pek girmemişti ve temel metinler henüz pek iyi bilinmiyordu. Kapital yeni yayınlanmıştı ve Marx'la Engels manifestonun Almanca ikinci baskısını ancak 1872'de yayınladılar. Durum 1875'te farklıdır. Sosyal demokrat yöneticilerin bu metinler üzerinde derin derin düşünecek zamanları olmuştu ve Marx'ın eleştirdiği şey de onların teorik formasyonlarındaki yetersizlikti. Yapıtlarında sosyalizmin bilimsel bir anlayışını vermiştir ve en güçlü partinin umutlarını kendisine bağladığı partinin bu anlayışın temel ilkelerini programına yazmasını ister. Program tasarısını okuyunca birçok yönden örnek bir eylem yürüten bu militanların, eylemlerinin teorik temellerini nedenli az özümlediklerinin farkına varmak zorunda kalır. Onlardan kısacası nitel bir değişiklik, kullandıkları ve ne kesinliklerini ne de önemini kavramış bulundukları kavramların açık ve uzlaşmasız bir sınırlandırılmasını ister. Bu gerekirliğin nedenli buyurucu olduğunu olaylar hemen derhal göstereceklerdir. Daha 1876'dan başlayarak sosyalizm öğrettiğini ileri süren karmakarışık bir kafanın, Bay Eugen Düring'in teorilerine karşı gerçek bir tutkunluğun belirdiği görülür. Kendini gösteren ve partinin gelişmesinden doğan bir teori gereksinmesi, kimilerine Marx'ı anlamamış olmaları yüzünden bu teoriyi karışıklık yaratacak bir adamda aramaya götürecektir. Ve Lassalcılarla Marx'tan yana olduklarını söyleyenler arasında var olan bölünme, bu kez de birliğini daha yeni yeni gerçekleştirmiş bulunan bir partide, Düring'den yana olanlarla ona karşı olanlar arasında yinelenme tehlikesi gösterir. Herr Düring, Privat Dozent. Eugen Düring, 1865'ten beri Berlin Üniversitesi'nde Privat Dozent'ti. Yani orada ders vermeye yetkiliydi ama bir kürsünün sahibi değildi. Kınamaktan hiç geri kalmadığı bu işe, ancak başka çare kalmadığından ötürü girmişti. Küçük bir Prusyalı memurun oğlu olan Düring, bu kastın törelere bağlılık ve körü körüne boyun eğme anlayışı içinde yetişmemiş ve olağanüstü bir şey olarak dinden tamamen uzak kalmıştı. Berlin'de aynı zamanda matematik ve hukuk öğrenimi yapmıştı ve sonunda 1861'de 28 yaşında kör olma mutsuzluğuna uğradığı zaman yargıçlık kariyerine başlamış bulunuyordu. Bu mutsuzluk hukuk tutkularına son verdi. O zaman aralarında Vosische Zeitung'da bulunan bazı ilerici burjuva gazeteleriyle çalıştı, matematik öğrenimine devam etti, doktorasını verdi. Sonunda üniversitede felsefe ve iktisat dersleri vermek üzere öğretim görevlisi oldu. Bay Düring'in kişiliğinin en belirgin yanı kötü huyu olsa gerek. Elbette ki sakatlığı ona dinleyicilerinin sevgisini kazandırıyordu ve görevdaşlarının bazılarına kişisel olarak saldıran canlı bir dil kullanması, Berlin'in katılaşmış öğretim yaşamında ve üstünden törelere bağlılık akan bir dönemde onu cana yakın kılan diri bir öğe durumuna geliyordu. Ne yazık ki bu taşkınlıkları onu en iyi çömezleriyle bozuşmaya götürecek olan görülmemiş bir kişisel kendini beğenmenin sonucu olmaktan başka bir şey değildi. Her nedenli gözü pek bir zeka izlenimini veriyorduysa da hınçları onu zorlu bir Yahudi düşmanlığı yapmaya götürüyordu. Düring'in ancak 1870'ten sonra sosyalist olduğunu açıklaması çok ilginçtir. Bay Düring burjuva formasyondaydı ve toplumsal sorunlara yanaşmaya da işte bu formasyonla başladı. Büyük adamları pozitivist Auguste Comte'la yüzeysel iktisatçı Carey'di. Bu adamlarda kurulu toplumsal yapıyı altüst edecek hiçbir şey yoktu. Savaşa ön gelen yıllarda Bismarck, İşçi sınıfına karşı bir iç yakınlığı duyduğu ve toplumsal reformlar yapılmasını istediği söylentisini özellikle yayıyordu. Yakın dostu, Toprak Ağalarının organı, Haç Gazetesi yöneticisi, Sayıştay üyesi Hermann Wagener'ı Düring'den onun kaleme almakta büyük bir ivedilik gösterdiği işçi sorunu üzerine bir muhtıra istemekle görevlendirdi. Düring hesabına ne yazık ki Sadowa bu iş üzerine geldi ve Bismarck siyaseti için artık elverişli olmayan niyetleri çabuk unuttu. Dipnot, Sadowa Prusyalıların Avusturyalılar üzerinde 1866 yılında zafer kazandıkları Bohemia kenti. Çıkarına alet etmek için dolap çevirdiği Bay Düring'i profesörlük görevine yükseltmeyi de unuttu. Ve yetmiyormuş gibi bir de Wagener o ünlü muhtırayı kendi adı altında yayınladı ve bu da sonunda yitirdiği gürültülü bir davaya yol açtı. Böylece Bismarck'ın aleti durumuna gelmeye hazır bulunan Düring, sonunda öğretim hakkından da yoksun kalmak üzere ona ne yaptığını bilmeden hizmet etmekle yetinecekti. Çünkü burjuvazi bu sırada seçimini yapmış bulunduğu için artık ona gereksinme duyulmayacaktır. Bundan ötürü Düring 70 Savaşı'ndan sonra bir başka rol oynayacaktır. Sosyalist olduğunu açıklayacak, Paris Komünü'nün bir yandan da yalnızca yarım önlemlerle yetinmesine acınarak övgüsünü yapacak, dersinde Byron ve Shelley'nin ateşli şiirlerini okuyacaktır. Böyle bir hocanın derslerinin kaynaşma içinde bulunan bir gençliğin hoşuna gidip gitmeyeceği kolay anlaşılır ve sonuçta da Bay Düring sosyal demokrasi saflarında hızla popüler oldu. Ama Düring'in işçi hareketi üzerinde yapacağı etkiyi çözümlemeden önce düşüncesinin bazı belirleyici çizgilerini ortaya koymak yararsız olmayacak. En çarpıcı yönlerinden biri Hegel'in yatsınmasıdır. Düring diyalektiği yatsır ve kendi ölümsüz doğruluklarının değerini olumlar. Eğer diyalektiğin yani doğa ve toplumda hareketin yatsınması, usun rolünün de yatsınması gibi 1848'den beri Alman gerici düşüncesinin başlıca belirtisi olmasaydı, aşırı ölçüde telaşlanmak belki de gerekmezdi. Hegel, Fransız devrimi için hayranlığı ve hareket ve çelişkiyi kabul etmesiyle belli bir biçimde ilerici bir öğeyi temsil ediyordu. Eğer tam da 48'den sonra gördüğü ilgi gitgide artan bir filozof, us dışı öğretileri ve insanın hiçbir kurtuluş bulamayacağı ölümsüz bir kötülüğü kabul etmesiyle bir Schopenhauer olduysa bu bir rastlantı değildi. İşin tuhaf yanı Hegelci usçuluğun aynı yatsınmasını Düring'de de görürüz. Ama burjuvazi her nedenli usun rolünü yatsırsa da her nedenli dünyanın değişmez olduğunu olumlamakta bir çıkarı varsa da özellikle kendi gönencinin aracı olduğu ölçüde bilimin gelişmesini yatsıyamaz. O zaman da Darwin'i yatsıyan Vogt'ların, Büchner'lerin, Molesot'ların, yüzeysel materyalizmini pohpohlayan bir sözde bilimciliğin doğduğu görülür. Ne var ki Düring de bu sözde bilimsel giysi içinde böbürlenir. En köktenci bilim adına konuşur ve gene de Darwinciliği kabul etmeyi yatsır. Buna karşılık tüm düşüncesi tamamen idealist bir nitelik taşıyan ve pozitivizmden başka bir şey olmayan bu düzmece bilimsel anlayışla doludur. En sonu ekonomik planda Düring, Carey'in çömezidir. Bunun sonucu Engels'in çok iyi gösterdiği gibi sermayenin kendisine dokunmaktan kaçınır. Kapitalizmi kabul eder ama çelişkilerini ortadan kaldırmak ister. Bununla birlikte Marx'a saldırır ve eğer ona saldırırsa bu yinelemesini sevdiği gibi sağdan değil ama soldandır. Ama bu onu önerdiği çözümlerin gerçekçi görünüşüyle parlak zekaları bile etkisi altına alacak, bütün bir geleceğin sosyalizmini ayrıntılı bir biçimde açıklamaktan alıkoymaz. Böylece Düring'in söz ebeliği devrimci ve köktenci bir görünüş kazanır. Ama düşüncesinin temeli özsel olarak gericidir. Gücünün bilincine varan ve örgütlenen bir işçi sınıfını yanıltacak adamın ta kendisidir. Ve Sosyal Demokrat Parti içinde yarattığı tepkiler bunun en iyi kanıtlarıdır. Sosyal Demokrat Parti ve Eugen Düring. Marx'la Engels'in Alman yöneticilerin teorik yetersizlikleri üzerindeki kaygıları, eğer bunları sosyalistlerin Düring'in seçmeci öğretilerine karşı gösterdikleri ilgiyle değerlendirmek gerekirse çok yerindeydi. Sosyalist yöneticiler kendilerinde ivedi gereksinme duydukları düşünce aletini onlara vermeye yetenekli adamı Düring'in kişiliğinde bulduklarını sanmışlardı. 1895'te Bernstein partinin o dönemdeki teorik düzeyini şöyle anlatır. Marx ve Engels teorisinin genel sonuçlarını kabul ediyorduk ama temellerini, temelinde yatan fikirleri yeterince özümlemeksizin, onların görüşleriyle Lassalle'ın görüşleri arasında var olan temel farklılıkların doğru bir anlayışına varmaksızın. Burada da pratik uygulamalardaki farklılıklardan başka bir şey görmüyorduk. Dipnot, Neue Zeit, 1895, cilt 13'e 1, sayfa 104. Bundan ötürü üniversitede böyle bir sözcünün varlığının sunduğu aldatıcı propaganda perspektifleriyle gözleri görmez olan sosyal demokratlarımızın bu seçkin yeni üye karşısında büyük bir esrime duymaları için Bay Düring'e 1872'de sosyalist olduğunu ilan etmesinin yetmesinde şaşılacak hiçbir şey yoktur. Hatta Most, Fritsch, Bernstein gibi önemli militanlar, Düring öğretisinin gösterdiği tehlikeleri anlamaksızın yeni teorisyenin ateşli yandaşları kesildiler. Bernstein o sıralarda hapiste olan Bebel'e 1872 sonunda yayınlanan Ekonomi, Politik ve Sosyalizm derslerinden bir nüsha gönderdi. Ve Bebel Volksstadt için 20 Mart 1874'te yayınlanan Yeni Bir Komünist başlıklı bir makale yazdı. Bu makale şöyle bitiyordu: Düring'in yapıtı üzerine gösterdiğimiz bu sakınımın, iyinin iyisi olan ve tam bir onamamıza sahip bulunan temel görüşleriyle ilgisi yoktur. Öyle ki Marx'ın Kapital'inden sonra Düring'in son yapıtının, yaşadığımız çağın iktisat alanında ürettiği en iyi şeyler arasında yer aldığını söylemekte duraksamıyoruz. Eğer Bebel'in en sağlam Marksistlerden biri olduğu düşünülürse, bu yeni komünistin o denli sağlam olmayan militanlar arasında yapabildiği yıkımlar tasarlanabilir. Daha baştan beri Marx ve Engels, Düring'in iç yüzünü iyice anlamışlardı. Düring, Kapital üzerine hayli dürüst ve hatta övücü bir makale yazmıştı. Engels'e yazdığı mektupta 8 Ocak 1868, Marx, bu iç yakınlığını daha o zamandan Düring'in Profesör Rocher'e saldıran ve böylece onun kendi düşmanlıklarının işine yarayan bir yapıttan yana konuşmaktan duyduğu sevince bağlamıştı. Çünkü Kapital'de gerçekten yeni olan şeyi anlamış gibi görünmüyordu. Ve 3 gün sonra Marx, Düring'in bir de Hegel'in diyalektiğine karşı yönelmiş bir doğal diyalektik yazmış olduğunu belirtiyordu. Ve bu Marx'ın gözünde onu hemen yerine oturtuyor ve ona alayla Berlinli'nin ayrıca büyük bir filozof da olduğunu söyletiyordu. Bebel'i okuduktan sonra Marx ve Engels bu övgülerden nedenle öfkelenmiş olduklarını bildirmekte kusur etmediler. Ama eğer Engels'e yazdığı 13 Haziran 1874 günlü yanıta bakılırsa, hatta Liebknecht gibi bir adamın bile bu eleştirilerin doğruluğuna iyice inanmış olduğu söylenemez. Adamın bir alçak ya da gizli bir düşman olduğunu düşünmek için nedenleriniz var mı? Öğrendiğim şeyler, onun gerçi biraz karışık kafalı ama tamamen dürüst ve kesinlikle bizden yana olduğu yolundaki kanımı doğruluyor.